Ayrım 42, sayfa 307, 44. Büyük toplantının devamı ve sonu. Ulri, Rahel'den hoşlanır. Rahel de Süleyman'dan. Paralel eylem sağlam bir örgüte kavuşur. Ulri, yükselme tutkuları olan, terbiyeli davranmasını bilen ve iyi bir eğitimle kendilerine kazandırılmış ürkeklikleriyle tatlı ve olgunlaşmış ürünleri günün birinde dudaklarını aralamaya gönül indirdiği takdirde genç ve avara bir kavalyenin ağzına düşen küçük meyve ağaçlarına benzeyen bu tür kızlardan hoşlanırdı. Böyleleri, geceleri kocalarının döşeğini paylaşan, gündüzleri de yürüyüşler sırasında onların silahlarını ve ev eşyasını taşıyan taş devri kadınları gibi cesur ve dirençli olmalılar diye düşündü. Oysa kendisi henüz uyanmakta olan erkeklik duygusunun şimdi çok uzaklarda kalmış tarih öncesi haricinde böyle savaş yollarından geçmemişti. Derin bir iç çekişiyle oturdu. Çünkü görüşmeler yeniden başlamıştı. Hatırlarken aklına bu kızlara giydirilen siyah beyaz üniformanın rahibelerinkiyle aynı renkte olduğu geldi. Ayırdına ilk kez vardığı bu noktadan ötürü hayrete kapıldı. Ama o sırada konuşmaya başlayan ilahi Diotima açıklamalarda bulundu. Paralel eylem büyük bir işaretle doruğuna varmalıydı. Yani ne kadar vatanseverce olursa olsun paralel eylem için öyle ancak uzaklardan seçilen bir hedef benimsenemezdi. Bu hedef dünyanın yüreğini sarsmalıydı. Yalnızca pratik olmakla kalmayıp başlı başına bir şiir niteliğini taşımalıydı. Bir dönüm noktası olmalıydı. Dünyanın bakınca yüzünün kızardığı bir ayna olmalıydı. Dünya yalnızca yüzü kızarmakla kalmayıp tıpkı masaldaki gibi gerçek çehresini görmeli ve bir daha unutamamalıydı. Ekselansları bu amaçla barışın imparatoru fikrini vermişlerdi. Şimdiye kadar tartışılan önerilerin bütün bunlara uymadığı görmezlikten gelinemezdi. Kendisi toplantının birinci bölümünde simgelerden söz ettiğinde elbet aşevlerini kastetmemişti. Söz konusu olan çok önemli bir şeydi. Çok çeşitlenen insani yararlar nedeniyle yitip gitmiş olan insani bütünlüğü yeniden bulabilmekti. Burada ortaya elbet kaçınılmaz bir soru çıkıyordu. İçinde bulunulan zaman ve bugünün halkları bu türden çok büyük ortak düşünceler konusunda hala ehil miydiler? Önerilmiş olan her şey çok isabetliydi. Fakat birbirinden çok farklıydı ve bu da gösteriyordu ki bu önerilerden hiçbiri asıl önemli öğe olan o birleştirici güce sahip değildi. Ulri, Diotima konuşurken Arnheim'i izliyordu. Keyifsizliği bu fizyonominin ayrıntılarından değil, bütününden kaynaklanıyordu. Oysa bu ayrıntılar bile, örneğin Finikeli sertliğindeki tüccar kafatası, keskin çizgiler taşıyan ama sanki malzeme biraz az tutulduğu için yassı kalmış yüz, bedenin İngiliz erkek terzilerini çağrıştıran dinginliği ve ardından giysinin bittiği noktada biraz kısa parmaklı eller oldukça dikkate değerdi. Ulri'yi sinirlendiren bütün bunlar arasındaki orantının yetkinliğiydi. Bu kendinden emin tavır Arnheim'in kitaplarında da vardı. Arnheim'in gözlemlediği kadarıyla dünyada her şey iyi gitmekteydi. Bu yetkinlik ve zenginlik Ulri'ye içinde boy atmış olan insana bir sokak çocuğu gibi taş ya da pislik atma isteği uyandırıyordu. Bu arada da onun katılmak zorunda kaldıkları bu saçma sapan olayları izlemek için ne kadar dikkat harcadığına bakıyordu. Arnheim sanki hepsini bir uzman gibi içiyor ve yüzündeki ifadeyle de şunu dile getiriyordu. Fazla bir şey söylemek istemiyorum ama bütün bunlar son derece soylu mahsul. Bu arada Diotima söyleyeceklerinin sonuna gelmişti. Verilen aradan hemen sonra yine yerlerine oturduklarında bütün hazır bulunanların artık şimdi bir sonuca varılacağından emin oldukları yüzlerinden okunmaktaydı. Gerçi aradaki sürede kimse bunun üzerinde düşünmemişti. Fakat herkes önemli bir şey bekler haldeydi. Ve şimdi Diotima noktayı koydu. Şimdiki zamanın ve bugünün halklarının çok büyük ortak düşünceler konusunda hala ehil olup olmadıkları sorusu kaçınılmaz biçimde ortaya çıktığına göre şu da eklenebilirdi ve eklenmesi de gerekirdi. Peki, ya kurtarıcı güç sergileme konusunda ehil miydiler? Çünkü söz konusu olan bir kurtuluştu. Kurtarıcı bir atılımdı. Kısaca söylemek gerekirse, henüz kafalarda tam olarak canlandırılamasa bile durum böyleydi. Böyle bir atılım ya bütünden gelebilirdi ya da hiç gelemezdi. Bu nedenle Diotima daha önce ekseransları ile de konuşmuş olarak bugünkü toplantıyı kapayacak şöyle bir öneride bulunmasına izin verilmesini rica ediyordu. Ekseranslarının haklı olarak belirttikleri gibi yüksek bakanlıklar zaten dünyanın din ve eğitim, ticaret, endüstri, hukuk ve daha başkaları gibi kendi temel bakış açılarına göre sınıflandırılmasını temsil etmekteydi. Bu nedenle komisyonların kurulmasına, bu komisyonların başına adı geçen hükümet makamlarının görevlendirecekleri kişilerin geçmesine karar verildiği, bu kişilerin yanına da yine adı geçen alanlarda yetkili kuruluşların ve halk kesimlerinin temsilcileri seçildiği takdirde, dünyanın temel ahlaki güçlerini düzenli bir biçimde zaten içinde bulunduran ve bu güçleri elekten geçirebilecek bir yapı oluşturulmuş olacaktı. Daha sonra son değerlendirme en üst komisyonda yapılacaktı. Yalnız bu yapının bir propaganda komitesi, parasal kaynaklar bulmakla görevli bir komisyon ve bunların benzerleri gibi bazı özel komisyonlarla ve alt komisyonlarla tamamlanması gerekiyordu. Bu arada Diotima, elbet öteki bütün komisyonlarla görüş alışverişinde bulunarak temel düşünceler üzerinde çalışacak bir TİN komisyonunun kurulmasını bizzat üstlenmek istiyordu. Herkes yine sustu ama bu kez rahatlama vardı. Kont Leinsdorf birkaç kez kafasıyla onayladı. Birisi olayın daha iyi anlaşılabilmesi için bu yapıda düşünülen bir eyleme, Avusturya ağırlıklı bir eylemin nasıl dahil edilebileceğini sordu. General Sturm von Bordwehr bu soruya yanıt vermek için ayağa kalktı. Ondan öncekiler hep oturdukları yerden konuşmuşlardı. General, görüşme yapılan odalarda askerlere sade bir rol verildiğini bildiğini söyledi. Yine de konuşuyorsa eğer, bunu o ana kadar ortaya atılan ve hepsi de isabetli olan önerilerin daha isabetlisi düşünülemeyecek eleştirisine katılmak için yapmıyordu. Ama öte yandan bir düşüncesini de toplantıdakilerin iyi niyetli değerlendirmelerine sunmak istiyordu. Planlanan açıklamanın dışa karşı etkili olması öngörülüyordu. Fakat dışa karşı etkili dendiğinde ancak bir halkın gücü akla gelebilirdi. Avrupa devletler ailesi de hiç kuşkusuz böyle bir açıklamayı amaçsız kılmayacak durumdaydı. Treske'nin söylediği gibi devlet düşüncesi demek, iktidar düşüncesi demekti. Devlet, halkların kavgasında kendini ayakta tutabilme gücüydü. General, parlamentonun umursamazlığı nedeniyle topçumuzun ve donanmanın gelişmesinin memnun edici olmaktan uzak durumunu anımsatmakla zaten bilinen bir yarayı deşmiş oluyordu. Bu nedenle general, daha belli olmamakla birlikte başkaca bir hedef bulunmadığı takdirde ordunun ve onun silahlanmasının sorunlarına halkın geniş biçimde katılımının son derece saygın bir hedef olacağının düşünülmesini rica ediyordu. Civis pacem parabellum. Barışta geliştirilen güç savaşı uzakta tutar ya da en azından kısaltırdı. Yani general böyle bir önlemin halkları barıştırıcı bir etki yaratabileceği ve barışçı tutumun anlamlı bir söylemi olacağı konusunda rahatlıkla güvence verebilirdi. O anda odada tuhaf bir hava vardı. Hazır bulunanların çoğu başlangıçta bu söylemin buluşmalarının asıl amacına uymadığı izlenimine kapılmışlardı. Ama general akustik bağlamda gittikçe daha çok yayılınca konuşması da kulağa düzenli tavırların sakinleştirici ayak sesleri gibi gelmişti. Paralel eylemin Prusya'dan daha iyi olmak yolundaki asıl anlamı sanki uzaklarda bir alay bandosu Türklere karşı savaşa giren Prens Eugen'in marşını ya da Tanrı İmparatoru korusunu çalıyormuş gibi çekingen bir tavırla başını kaldırmıştı. Gel gelelim, şimdi ekseransları böyle bir şeyi kesinlikle amaçlamamakla birlikte ayağa kalkıp Prusyalı kardeşleri Arnheim'ın alay bandosunun başına getirmesini önerseydi, o zaman salondakiler içinde bulundukları duygu yoğunluğunda bir zafer marşı duyduklarına inanırlar ve bu öneriye karşı hemen hiç itiraz etmezlerdi. anahtar deliğinin başındaki Rahel'le uyarı sinyali verdi. Şimdi savaştan söz ediyorlar. Bu biraz da Arnheim'ın bu kez Süleyman'ını gerçekten peşinden getirmiş olması yüzünden, kızın verilen aradan sonra hole çekilmesi yüzünden olmuştu. Hava kötüleştiğinden küçük zenci bir paltoyla efendisini izlemişti. Rahel ona kapıyı açtığında da edepsizce sırıtmıştı. Çünkü Süleyman kadınlarca şımartılan ama bu şımartılmadan nasıl yararlanacağını henüz pek bilemeyen genç ve yozlaşmış bir Berlinliydi. Fakat Rahel onunla zenci dilinde konuşmak gerektiğini düşünmüş ve Almanca konuşmayı denemek aklına gelmemişti. Mutlaka anlaşmak zorunda olduğundan kolunu 16 yaşındaki gencin omzuna atmış, mutfağa işaret etmiş, önüne bir sandalye koymuş ve yakında duran pastalarla içecekleri onun yanına çekmişti. Hayatında şimdiye kadar hiç böyle bir şey yapmamıştı ve masadan doğrulduğunda yüreği havanda şeker dövülüyormuşçasına çarpmaktaydı. "Adınız nedir?" diye sormuştu Süleyman. Demek ki Almanca konuşuyordu. Rahel, "Rahelle" diye karşılık verip oradan kaçmıştı. Süleyman bu arada mutfakta pastanın, şarabın ve sandviçlerin tadına bakmış, bir sigara yakmış ve aşçı kadınla sohbete koyulmuştu. Rahel servisten geri dönüp bu sahneyi gördüğünde içi biraz cız etmişti. Şöyle demişti, içeride önemli bir konunun görüşmesi neredeyse başlamak üzere. Ancak bu Süleyman'ı etkilememişti ve yaşlıca bir kadın olan aşçı da gülmüştü. "Bundan bir savaş da çıkabilir" diye eklemişti Rahel heyecanla. Ve olayın doruk noktası olarak da anahtar deliğinden getirdiği haberi vererek hatta savaşın an meselesi olduğunu söylemişti. Süleyman kulak kesildi. "Toplantıda Avusturyalı generaller de var mı?" diye sordu. "Kendiniz bakın" dedi Rahel. "Bir tanesi geldi bile." Ve birlikte anahtar deliğinin başına gittiler. Delikten geçen bakışlar bazen beyaz bir kağıda, bazen bir buruna dikildi. Bazen büyük bir gölge geçti. Hemen ardından bir yüzük parladı. Yaşam parlak ayrıntılar halinde ufalandı. Yeşil masa örtüsü bir çayır gibi yayıldı. Beyaz bir el yönü bulunmaksızın herhangi bir yerde bal mumundan yapılma bir heykel gibi hareketsiz kaldı ve çok eğik açıyla bakıldığında bir köşede generalin kılıcının altın sırma püskülünün parladığı görülebiliyordu. Şımarık Süleyman bile görünüşe bakılırsa heyecanlanmıştı. Bir kapı deliğinden ve hayal gücünün içinden izlenen yaşam, masal gibi ve esrarengiz bir biçimde dallanıp budaklanıyordu. İki büklüm duruş, kanın kulaklarda nabız gibi atmasına yol açıyor, kapının arkasındaki sesler de bazen düşen kaya parçaları gibi patırdıyor, bazen de sanki sabunlanmış ahşap zeminde kayıp gidiyordu. Rahel ağır ağır doğruldu. Ayaklarının altındaki zemin de yükselir gibiydi. Olayın ruhu dört bir yanını sarmıştı sanki. Başını sihirbazlarla fotoğrafçıların kullandıkları o siyah kumaşlardan birinin altına sokmuştu. Ardından Süleyman da doğruldu ve başlarına hücum etmiş bir titremeyle aşağılara doğru indi. Küçük zenci gülümsemekteydi. Mavi dudaklarının arkasında erguvan renkli diş etleri parlıyordu. Holdeki bu an, nüfuzlu kişilerin duvara asılı paltolarının kıvrımları arasında trompetle çalınmış bir ezgi gibi ağır ağır dağılırken, içeride herkes karar aşamasındaydı. Kont Leinsdorf, Sayın General'in son derece önemli düşüncelerini büyük şükranla karşıladıklarını, fakat önce hizmetlere ilişkin konuları değil, yalnızca örgütlenmeye ilişkin temel noktaları karara bağlayacaklarını söylemişti. Ancak bunun olabilmesi için planın, bakanlıkların temel bakış açıları doğrultusunda dış dünyaya uyarlanması dışında yalnızca bir sonuç kararı bildirilmesi gerekliydi. Bu açıklamada toplantıda hazır bulunanların öngörülen eylemle halkın dileği belirir belirmez bu dileği majestelerine sunmayı ve kendilerinden söz konusu dileğin maddeten gerçekleştirebilmesi için o zamana kadar tahsis olunacak imkanlar üzerinde yüksek takdirlerine göre serbestçe tasarrufta bulunmak lütfunu esirgememelerini rica etmeyi oy birliğiyle kararlaştırdıkları yer alacaktı. Bu çözümün halkın kendi kendisini en yüce iradenin bu konuda aracılık etmesi koşuluyla en saygın hedef yerine koyabileceği bir duruma gelmesini sağlamak gibi yararlı bir yanı vardı. ve bu ekselanslarının özel ricasıyla karara bağlanmıştı. Çünkü ekselansları burada yalnızca biçimsel bir nokta söz konusu olmasına karşın halkın kendi başına ve anayasal nitelikli bir onay olmadan bir şey yapmamasını önemli bulmaktaydı. Yapılan şey anayasayı onurlandırmak olsa bile. Öteki hazır bulunanlara gelince, aslında kendilerine kalsa bu kadar ince eleyip sırt dokumazlardı. Ve bu yüzden de herhangi bir itirazda bulunmadılar. Toplantının bir açıklamanın oylanmasıyla kapanması da iyiydi. Çünkü konu ister bir kavgada bıçakla son noktanın konması, ister bir müzik parçasının sonunda 10 parmağın birkaç kez birden eş zamanlı olarak tuşlara vurulması, ister dansın sonunda kavalyenin damının önünde eğilmesi, isterse de bir açıklamanın karara bağlanması olsun, olayların olup bittikleri konusunda son bir kez daha ve usulünce güvence vermeksizin sessizce kaçıp gittikleri bir dünya, tedirgin edici bir dünya olurdu. Böyle yapılması da işte bu yüzdendir. Bu ayrımda geçen yabancı kelimelerin yazılışı. Treitske. T-R-E-I-T-S-C-K-E. Civis pacem parabellum. C-I-V-I-S-P-A-C-E-M. P-A-R-A-B-E-L-L-U-M. Eugen. E-U-G-E-N.